İyi akşamlar sevgili A9 izleyenleri. Adil Yargı programımıza hoş geldiniz. Bu akşam 30 sene yaşayan meslek hayatıyla Türkiye'nin yetiştirdiği önemli hukukçulardan, değerli hukukçulardan biri olan emekli hakim Sayın Üzeyir Termeli ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi
Avukat Cem
akşamlar.
Gökten de bizimle birlikte. Bugün hukuk üzerine güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz inşallah.
İnşallah.
Hocam öncelikle şunu sormak istiyorum. Türkiye son yıllarda özellikle insan hakları ihlalleri ve gözaltında işkenceyi önlemek için önemli adımlar atıyor, önemli kararlar alıyor. Siz nasıl görüyorsunuz bu gelişmeleri?
Tabii Türkiye eski yıllara bakaraktan çok daha ileri gidiyor. Nezarethaneler düzenleniyor. Avrupa Birliği'nin normlarına göre düzenlemeler yapıyoruz. Şimdi tabii işkence değil de düşünceden düşünceye, anlayıştan anlayışa çok fark ediyor. Bir yetişmiş, çok kibar ve hakikaten 1 liranın bile hırsızlık olduğun zaman çok ağır bir şey olduğunu, suç olduğunu kabul eden bir kişiyi lan diye hitap ettiğiniz zaman ona bir işkence yapmış oluyorsunuz. En azından manevi işkence
Evet.
yapmış oluyorsunuz. Tabii bu 1970'li yıllara, 75'li yıllara göre şu anda çok Türkiye ileri safhada. Ben bildiğimiz, gördüğümüz meslek hayatımızda şey yaptığımız polisin veya jandarmanın insanları dövdüğü, pencerelerden attığı ve ölüm süsü verildiği bir sürü olaylar duyuyorsunuz, şahit oluyorsunuz. Ama bugünlerde bu şeyler daha azaldı. Yani yok değil ama
Evet.
son derece azaldı. Dolayısıyla emniyetin kendi iç kontrolü çoğaldı. Adliyenin emniyet üzerindeki kontrolü fazlalaştı. Vatandaşın televizyon vasıtasıyla bilgilenmesi çoğaldı. Herkes kendi kendine bir düzene girmeye başladı. Şüphesiz devleti yönetenlerin de bunların üzerinde durmaları, Avrupa Birliği'nin baskıları şey yaptı. Avrupa Birliği'nde işkence yok mu? Var. Mesela ben bir olaya şahit oldum. Sene 1991 ve onlar birliğin içerisinde o zaman AET ve Avrupa Birliği Milletler Topluluğu gece karakola bir Türk vatandaşını alıyor, götürüyorlar. Çocuk boksör. Etrafına kum torbalarını koyuyorlar çocuğun. Çıplak da soymuşlar. Vurdukça çocuğun ciğerlerine, vurdukça ciğerlerine ama kum torbası olduğu için iz yok. Ciğerleri patladı çocuğun. Ertesi gün emniyetten çağrı verdiler. Bir gün sonra çocuk vefat etti. Bu şey olarak, düşünce yapısı olarak değiştirilmesi gereken bir şey. Şimdi yeni ceza kanunda eski sadece cismani olarak işkence tarif ediliyordu ama şimdi hem manevi hem maddi işkence yasak. Hatta ve hatta daha da ileri gidersen iş yerinde işçiye hakaret etmek, devamlı surette bunu söylemek bir işkence. Mobbing dediğimiz işlemler. Tabii insanlar okudukça, insanların bilgi ve kültürleri arttığı sürece ki bu biraz bizde zayıf çünkü Türkiye'de basılı gazete günlük en yüksek tiraj 850 bin. Almanya'da en az gazetenin sayısı o. Bu arttıkça insanlar haklarını aramayı daha iyi bildikçe, bilgi edindirme kanunu daha iyi işledikçe işkence sayısı düşecektir. Bu yönde
Evet.
ilerleme var tabii ki.
Peki hocam sizin de bahsettiğiniz gibi yakın bir döneme kadar Türkiye'de işkence gerçeği olduğu herkese bilinen bir durum. Ve bu çeşitli vakalar davalara dönüştü. Bunlar basına da yansıdı. Fakat bu davaların pek çoğunda zaman aşımı durumu ortaya çıktı. Genellikle işkence suçundan yargılananların hep zaman aşımından davalardan beraat ettikleri, zaman aşıma girerek davalardan çekildiklerini gördük. Bu konuyla ilgili ne
İşte zaten
söylersiniz?
Avrupa Birliği'nin, daha doğrusu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'yi en çok mahkum ettiği şey bu konu.
Evet.
Davaların uzun sürmesi. Niye uzun sürüyor? Yani son 2-3 sene öncesine kadar bu dediğiniz şeyler gerçekleşiyordu. Şimdi azaldı. Bunun sebebi davetiye çıkartıyorsunuz, tebliğ edilemiyor. Niye tebliğ edilemiyor? Adresini bilmiyorsunuz. Mahalle muhtarından araştırılması için emniyete yazı yazıyorsunuz, jandarmaya yazı yazıyorsunuz. Muhtarı bulurlarsa muhtarın beyanına göre yeni bir adres bildiriliyor. O adresten araştırma yapılıyor. Ona göre ya buluyorsunuz ya bulamıyorsunuz. Karar verseniz Yargıtay bozuyor çünkü eksik soruşturma. Belki adam işkence yapmadı diyecek.
Evet.
Dolayısıyla uzuyor. Ama şimdi UYAP Adalet Bakanlığı yapanlardan Allah razı olsun ki bunu başlatanlardan, temelini atanlardan birisi sayılırız. UYAP sisteminde girdiğiniz zaman adamın nüfus kaydı geliyor. Nüfus kanunu biliyorsunuz değişti. Herkes mecbur bildirmek zorunda.
Evet. Evet.
Kayda girmek zorundasınız. Giriyor hemen hakimin gözünün önünde. Tuşa bastığı an medeniyetin nimetlerinden istifade etmeye başladık.
Evet.
Ne kadar sabıkası var, araması var mı, yakalaması var mı, neyi var, neyi yok hepsi önümüzde. Tanık olarak gösterilen şahsın TC kimliğini bildikten sonra veya çıkarttığımız sürece o bile kaçamıyor. Dolayısıyla bu zaman aşımı süreleri olmayacak. Zaten yeni ceza kanununda zaman aşımı süreleri bir hayli eskiye nazaran uzun.
Evet. Evet. Birleşmiş Milletler İşkence Komitesi aslında Türkiye'den zaman aşımı süresini tamamen kaldırmasını istedi sizin de bildiğiniz gibi.
Kendilerinde de var.
Evet.
Zaten kendi yapmadıkları şeyi bizlerden istiyorlar. Şimdi ila nihaya 100 sene bir adamı takip. Mesela geçenlerde bir hadise olmuştu. Şöyle adam 1990 yılında suç işlemiş. Veya 98 veya 97. Suç işlemiş. 1,5 sene hapis yatmış, çıkmış. O günden bugüne kadar davası devam etmiş adamın. Niye devam etmiş? Kanun değişmiş, Yargıtay demiş ki kanun değişmiş, yeniden incele, ya lehe hükmü varsa. Tekrar gitmiş, tekrar bu arada kanun değişmiş, tekrar bozulmuş gelmiş. Bir daha kanun değişikliği olmuş, tekrar bozulmuş gelmiş. Dolayısıyla aradan 12-13 sene zaman geçmiş. 12-13 sene zarfında da bu adam ıslah nefis etmiş. Hiçbir şey yapmamış. Hiçbir suç işlememiş. Şimdi siz bu insana zaman aşımını uygun görür müsünüz, görmez misiniz? Yoksa ömür boyunca 60 yaşında yakalandı, gel cezanı çek mi dersiniz? Yani benim kanaat ve düşüncem bu.
Türkiye'de 2002-2003 yılları ve öncesindeki sistemle sonrasındaki sistem arasında aslında büyük farklar var. İşkence konusunda da büyük bakış açısı farklılıklar oluştu. Bir kere en başta soruşturma yöntemleri değişti Türkiye'de. Tabii. Bu çok önemli bir gelişme. Önceden yani şüpheliden delile ulaşılıyordu. Bu nasıl yapılıyordu? Tabii ki işkenceyle yapılıyordu. Yani bir delile ulaşmak için eğer şüpheliye bir şey sormaya kalkarsanız siz burada adamı ancak hani zorla konuşturarak, döverek, elektrik vererek veya başka türlü işkence yöntemlerini devreye sokarak ondan bir şeyler öğrenmeye çalışırdınız. Maalesef 2002 yılı öncesinde Türkiye'de sistem böyleydi.
Şimdi farklı yapıyoruz.
Tabii biraz sistem değişti şu anda şey olarak. Türkiye'deki delil toplama yöntemi değişti. Biraz kendine çeki düzen verdi. Özellikle Avrupa Birliği yolundaki yargı reform paketleriyle ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nazarında aldığımız çok yüksek orandaki mahkumiyet kararı neticesinde olaya bakış açısı değişti. Hükümetin, şu andaki hükümetin işkence sorununa direkt olarak el atması bunda etkili oldu.
İşkenceye şimdi, sıfır tabii. Tolerans evet. Dedikleri bir politika izliyorlar.
5237 sayılı kanun, ceza kanunu ve arkasından yapılan ceza muhakemeleri yargılama kanunu sanıkların ifadeler daha sanık demeyeyim, çok özür dilerim, yeni kanuna göre konuşmadık, eskiye göre söyledik. Şüphelilerin ifadelerinin alınması bazı şartlara tabi. Bunlardan birisi kanun çıktığı zaman 3 yıldan yukarı cezalardı. Şu anda 5 yıldan yukarı cezayı gerektiren suçlarda mutlak surette avukat huzurunda alınması gerekiyor ifadesi.
Evet.
Eğer ifade avukat huzurunda alınmamışsa geçersiz.
Evet.
Ve böyle bir ifade varsa zora müstenit alınmıştır. Yani işkence.
Aynen öyle.
Devreye giriyor. Bir de eski kanunda adamın susma hakkı yoktu. Eski yargılama kanununda ben sustum. Polis diyordu ki ay susamazsın. Konuş lan. Veya jandarma konuşturuyordu bir vesile. Dolayısıyla şimdi sanık geldiği zaman şuurlu sanıklar o şeyleri, delilleri görmediği için şüpheliler diyor ki ben susma hakkımı kullanıyorum. Hangi soruyu sorarsan sor, susma hakkını kullanıyorum diyor polis veya jandarma. Zorlayamıyor çünkü zorladığı zaman kendi aleyhine olacak. Çünkü o da kayıt altında alıyor bazı suçluları. Öyle bir şey yaptığı zaman delil olacak, delil oluşturacak. Çünkü bilgisayara giren hiçbir şeyi yok edemiyorsun.
Evet.
İstediğin kadar sil. Ona bir program ekliyorsun, bütün konuşmaların geri geliyor.
Evet. Üzeyir Bey çok önemli bir konuya dikkat çekti gerçekten. Yani avukat huzurunda şüphelinin veya şüphelinin ifadesinin alınması gerçekten ceza muhakemesi kanununa eklenmiş çok önemli bir düzenleme. Yani işkence uygulamalarının önlenmesi için çok önemli bir düzenleme. Şimdi önceden nasıldı sistem? Dediği gibi Üzeyir Bey'in, şüpheliler getiriliyordu, bir operasyon yapıldı, bir şey yapılıyordu. Şubeye alınıyordu veya işte gözaltına alınıyordu. Günlerce
dayaklar konuşturuluyordu.
Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün, yedi gün işkence altında ifade alındı ve sayfalarca ifade alınıyordu.
Hatta ben şöyle bir size hemen bir anımı anlatayım.
Evet.
1980 ihtilali esnasında Malatya'da çalışıyordum. Bulunduğum kazada bir öğretmen çocuk vardı. Töpdere kayıttı. Çocuğu almışlar. O bana bilahare anlattığı nakledeyim. Ben diyor gittim. Aldılar beni diyor. Kurtuluşum yok. Aman abiler demiş. Bana imzalattıracağınız metni okutun. Ne derseniz imzalayacağım. Hakim Bey diyor bir baktım diyor. Ben orada yazan bir olay tarihinde diyor. Adana cezaevinde tutukluyum diyor. Tamam abi ben imzalıyorum dedim diyor. Hemen imzalamış. Duruşmaya kadar 6 ay sabretmiş. Duruşmaya çıkar çıkmaz bu arada Adana cezaevinden tutuklu olduğuna dair o tarihler arasında yazıyı getirtmiş. Duruşmaya çıkar çıkmaz ibraz ediyor. İbraz edilince bakılıyor tutuklu, hemen soruluyor. Adam salıverildi. Ve sırf bu yüzden bazı işlemiş olduğu suçlar da bitti.
Evet.
Benzer, yani soruşturma sistemleri çok değişti şu anda.
Evet.
Polis artık öyle şeyler hareket etmiyor. Mutlaka teknik delil arıyor. Parmak izini arıyor, izini arıyor, telefon konuşmaları şey yapıyor. İşte bakın mesela bazı telefon konuşmalarını dinletiyor. Bu da bir işkence. Sanığın kolluk kuvveti tarafından, gene hala dilimiz alışmış kusura bakmayın.
Evet,
şüphelinin kolluk kuvveti tarafından iki defa ifadesi alınamayacağını bilmeyenler var. İki defa ifadesini aldı, adama işkence yaptın. Alamazsın. İkinci ifadeyi ancak savcı alır diyor kanun.
Evet. Evet.
O zaman sanık çıkıyor diyor ki şüpheli. Efendim benim iki defa üç defa ifademi aldılar. Bakıyorsunuz doğru.
Evet.
Yargıtay diyor ki bir sanığın şüphelinin iki defa üç defa ifadesinin üst üste kolluk kuvvetince alınması onun zora sokulduğunu, zorla alındığını gösterir diyor. Ve doğru. Siz gider gece saat 3'te adamın evinden kaçmayacak davetiye gönderdiğiniz zaman gelebilecek bir kişinin evini basarsanız gece saat 3'te ifadesini alırsanız bu da işkencenin bir başka türlüsü.
Evet.
Manevi işkence.
Evet.
Yani delil kabul edilmiyor bu durumda.
Evet. Şimdi işkence dedildiğinde insanlar sadece böyle ne bileyim hani elektrik vermek, dövmek
tabii.
veya böyle benzer fiziki şeyleri düşünüyorlar. Halbuki işkence böyle değil. Yani ne İstanbul protokolünde ne Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kriterlerinde işkence sadece fiziki işkenceden ibaret bir olgu olarak kabul edilmiyor. Yani psikolojik olarak bir insana yaptığınız muamele de, ona küfür etmeniz de, onu yakınlarına zarar vermekle tehdit etmeniz de, onu leş gibi pis bir ortama koymanız da ondan sonra bu gibi uygulamaların hepsi yani hepsi psikolojik işkence olarak adlandırılıyor. Yani işkence çatısı altında iki bölüm tabii, var. Bir tabii. fiziki işkence, bir psikolojik işkence.
Başlangıçta da söyledik.
Evet.
Maddi evet. manevi.
Evet, aynen öyle. Yani insanlarımız ve yani şu anda uygulamadakiler biraz onu şey yapıyorlar. İlla fiziki değiller. Evet. Hayır. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunu aramıyor. Psikolojik bulguların olması bile bir insana işkence yapıldığının delili olarak kabul ediyor.
Ve şimdi bu artık Yargıtay içtihatlarına da giriyor. Avrupa evet. İnsan Hakları Mahkemesi kararı anayasa hükmü haline geldi
evet.
çünkü.
Evet. Psikolojik işkenceye uğrayan insanlar da rastlanan önemli bir yani bir durum yani psikolojik bir durum değil, travma sonrası stres bozukluğudur. Şimdi bir insana yapılan teşhis neticesinde ve ya o insana yapılan hani doktor teşhisi neticesinde o insanda travma sonrası stres bozukluğu çıkıyorsa o insan işkence uğramıştır. Artık fiziki delilleri aramanıza gerek yok. Şimdi işkenceyi karartmak için, fiziki delilleri karartmak için çok değişik teknikler var.
Doğru, tabii.
Yani bir insanda travma sonrası stres bozukluğu çıkıyorsa eğer muayenelerde
ilaç veriyorsun.
İlaç verilmesinde yani böyle şeylerde o insanda işkence yok demek ne hukuk mantığıyla
kabul
ne adli tıp mantığıyla çelişiyor yani.
Tabii.
İkisiyle de çelişiyor. İki mantığa da aykırı yani.
Peki Hüseyin Bey, şu ana kadar bahsettiğiniz gelişmeler hep olumlu gelişmeler. Bu yönde alınan kararlar. Peki yeterli mi sizce? Yoksa adil yargılamayı sağlamak için daha ne gibi adımlar atılması
değil.
Gerekir?
Bence yeterli değil. Niye diyeceksiniz? Daha polisimiz hakikaten, jandarmamız, üst kademelerimiz, astsubaylarımız bu konuda gayet iyi eğitiliyor. Ama bu eğitim yeterli mi? O tartışma götürür. Niye diyeceksiniz? Bazı işgüzarlar oluyor. Savcı tahkikat yapıyor. Tabii bu emniyet tarafından götürülüyor savcıya. Savcı bunların ifadelerini alın diye emniyete gönderiyor ama hiçbir zaman bir savcı demiyor ki gidin gece saat 2'de evini basın.
Evet.
Yani davetiye tebliğine rağmen gelecek adam yurt dışına kaçması yok, şeyi yok. Nitekim gazetelerde de okuyoruz, görüyoruz adli vakalarda da. Yanlış uygulamalar, bu yanlış uygulamalar da zaman içerisinde kalkacak tabii ki. Yavaş yavaş insanlar daha bilinçlendikçe şüpheliler de diyecek ki bu beni böyle yaptı. Nitekim bakın şimdi şeyde belki ileride konusuna değineceğiz ama yeri gelmişken burada da bir atıfta bulunursak daha iyi olur. Garson diye bir hakimin, İspanyol hakimin yapmış olduğu şeyler kanun dışı dinlemelerden dolayı yargılandı.
Evet.
O da bir işkence. Şeyi yok bunun. Yani Türkiye için söz konusu da Avrupa Birliği ülkeleri için söz konusu değil diye bir şey yok.
Evet.
Herkes bilinçlendikçe, daha hakkını korudukça, Avrupa'da bu hakkını koruma daha fazla ileride. Çünkü bir polisi mesela bir olaya şahit oldum. Eroin satıcısı, ben biliyorum adamı çünkü gelip geçtiğim yolun üzerinde Afrikalı, Afrika kökenli. Orada genelde Afrika kökenliler satıyor eroini. Bir cadde var, Steintor diye. O Steintor caddesinde bütün eroinciler. Tramvay da oradan geçiyor. Türk lokantaları da vardı. Lokantaya gidiyordum. Bir tane Afrika kökenli Alman polisi durdurdu. Arayacağım seni dedi. Arama yaparken bir Alman vatandaş yanına geldi. Dedi ki bunun suçu ne? Niçin arıyorsun? Şu anda biz daha henüz o safhaya gelemedik.
Evet.
Polise gidip veya jandarmaya bunun suçu nedir? Dediğin zaman alacağınız cevap aşağı yukarı belli, karışma. Ama orada hemen izah ediyor. Diyor ki bu suçtu, eroin satıcısı. Ve aynen dediğimi söyledi. Hı-hı. Kadın öyle mi dedi, yoluna devam etti. Ancak böyle böyle biz işkenceyi önleyeceğiz. Hı-hı. Bir de tabii ki hüküm makamında olan, karar veren makamda olanlar da daha akilane düşündükçe bunların sayısı azalacaktır.
Kesinlikle.
Ama bunun için Türkiye'de bir herhalde bir 20-30 sene bir nesle ihtiyacımız var gibi geliyor bana.
Çok önemli bir konuya dikkat çekti gerçekten Üzeyir Bey. Yani karar verici makamda olanların tavrı, duruşu ve olaya bakış açısı işkencenin önlenmesi için çok önemli bir durum. Yani çünkü netice itibariyle bir insan hakkında bir dava açıldığında işkence yapmak suçundan, bir polis hakkında veya işte bir kolluk görevlisi hakkında önemli olan o insanın yargılanması değil zaten. Önemli olan herhangi bir yaptırımla karşılaşmaması. Yani eğer işkence yapmışsa o insanı beraat ettirmek için veya davasını düşürmek için davayı olmadık şekilde düşürmeye çalışmak son derece tehlikeli bir durum yani.
Ya mesela işkence diyoruz. İlle emniyet mi yapacak yani? Kolluk kuvveti mi yapacak işkence? Yok. Suçlu olduğu kesinleşmeyen bir adam hakkında günlerce yayın yapanlar da suçlu.
Evet.
Onlar da işkence, manevi işkence de bulunuyor ama evet. Kolluk kuvveti olmadığı için fiilen adı işkence olmuyor.
Evet.
Ama bir de o bir şüpheliye sorun bakalım. O ne çekiyor?
Evet.
Onun için mecellede hakim, fehim ve müstakimdir kavramı yerleşmiş.
Evet.
O kavramı anladığımız zaman hakimin ne olduğu, hakim iyi bir sosyoloji uzmanıdır. Olmak zorundadır. İyi bir psikolog olmak zorundadır. İyi bir toplum analizi yapan kişi olmak zorundadır. Evet. Bir hakimde bu vasıflar olduğu sürece adalet sarsılmaz. Çünkü adam suç işlemiş olabilir. İşkence de yapmış olabilir. Ama bunu hangi şartlarda, hangi şekillerde yaptığı çok önemli.
Evet.
Hakimin bunları tabii ayıtlaması gerekiyor.
Evet. Aynı şekilde bir hakimin sağlıklı ve adaletli bir karar verebilmesi için üzerinde hiçbir baskının da olmaması gerekir.
Şüphesiz. Zaten anayasamıza o tabir onun için girmiş. Hiçbir kimse, makam ve evet. Kimse hakimlere emir, talimat, tavsiye ve telkinde bulunamaz diyor.
Evet. Son dönemlerde özellikle ülkemizde bu yaygın bir tartışma konusu oldu. Özellikle önemli davaların görülmesiyle birlikte burada bu davalarda alınan gerek soruşturma aşamasında gerek dava aşamasında alınan tutuklama kararları, tahliye kararları, verilen ceza kararları hep bir tartışmaya açık oldu. Mahkemelerin üzerinde acaba bir baskı var mı yok mu tartışması gündeme
şimdi,
geldi.
Sayın meslektaşım daha iyi. Benden şeyde tecrübesi fazladır avukat olarak. Hakimlerin büyük çoğunluğunun yani söyle söyleyeyim size %99'unun böyle bir şey yapacağını ben düşünmek dahi istemem. %100'ünün diyeyim. Ama belki insanoğluyuz. %1'imiz böyle bir şeye kapımız açıktır. Ben hakimliğim süresince Adalet Bakanlığı'na gelene kadar görevli olarak hiçbir bir defa bir hemşerimi ziyaret için geldim. Yüksek Hakimler Kurulu vardı 60'ta kurulan. 60 hani. O zaman da bir defa kendi dayım müfettişti. Onu ziyaret etmek için Yüksek Hakimler Kurulu'na gittim. Ama şimdi bakıyorum genç hakim arkadaşlar ne bakanlıktan eksik oluyor ne Yüksek Hakimler Kurulu kapısından eksik oluyor. Bunu dengelemek lazım. Tam belki beni dinleyenlerin bazıları kızacaktır ama gerçek bu. Fakat herkesin bir vicdanı var. O vicdanına göre hareket ettiğine bütün arkadaşlarımın inanıyorum.
Evet.
Kimsenin tavsiye ve telkinine kulak asmadıklarını zannediyorum ve öyle olmasını da istiyorum, öyle düşünüyorum. Çünkü bu adalet çok kutsal bir şey. Beni tatmin edebilir ama herkesi tatmin etmesi lazım benim verdiğim karar. Bir Alman hakim arkadaşım bana öyle söyledi. Ne kadar karar veriyorsun dedi. Ben senede 2000-3000 karar verdiğimi söyledim. Yüzde kaçı Yargıtay'dan dedi tasdik geçiyor. Aşağı yukarı %99'u dedim. Öyle deyince biraz duraladı. Peki bunun yüzde kaçı adil dedi. Ha, o zaman ben durdum. Niye? Çünkü ben önümdeki dosyaya göre ve tanık beyanına göre karar veriyorum. Adil olup olmadığını bilemem ama vatandaşı ne kadar tatmin edersek, her iki taraf bu karardan ne kadar memnunsa biz o kadar adiliz. Ve tavsiye telkin altında kalmıyoruz demektir. Evet. Hatta ve hatta daha da ileri gidelim. Alman hakimler duruşmaya çıkarken beyaz kravat takarlar. Sebebi nedir biliyor musunuz? Yargılanan kişiye diyor ki ben bu beyaz kadar beyazım. Akım. Hı hı. Hiç kimsenin baskısı altında değilim.
Evet.
Ruhum da vicdanım da hür. Ve kararı da böyle hürlükle veriyorum diyor. Tabii orada hakim sayısı fazla. Mahkeme sayısı fazla. Rahat hareket edebiliyor. Bir gün gittim. Bremen Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir duruşmaya katıldık. Müsteşar yardımcımız ve bir başka komisyon başkanı arkadaşımızla birlikte gittik. Başkan davet etti. Duruşma salonuna girdik. Müşteki kadının ifadesi 3 saat sürdü. Ve bu 3 saat zarfında ağladı, mendilleri çıkarttı, gözyaşlarıyla mahkeme heyetini etkiledi. Saat 12'de ara verilince yemeğe çıktık yukarıya. Başkan sordu, nasıl buldunuz duruşmayı? Ben dedim ki, başkanım bu çok sürdü. Bu kadın yalan söylüyor. Bizde olsa bunun ifadesi 5 dakika dedim. Ben de biliyorum dedi kadının yalan söylediğini. Ama dinlemek zorundayım. Tabii dedim, dinlemek zorundasın. Sen bugün bir davaya bakıyorsun. Bizim Türkiye'de hakim Ağır Ceza Mahkemesi'nde 40 dosyaya bakıyor günde. Ve Frankfurt yaklaşık 1,5 milyon nüfuslu bir şehir. 1,5 milyon nüfuslu şehirde 30 tane Ağır Ceza Mahkemesi var. Bizde 5 milyonluk şehirde 10 tane Ağır Ceza Mahkemesi var. İki de Sincan'da 12 tane. İki tane diyelim. 12 tane Ağır Ceza Mahkemesi var. Şimdi biz de sorarız ne kadar adil, ne kadar.
Evet.
Ama gene de adilane kararlar çıkıyor. Çünkü Türkiye'de hakimler hakikaten hissediyorlar. Yani ben karşıma gelen adamın suçu işleyip işlemediğini, nedamet duyup duymadığını hissedebiliyorum.
Evet.
Türkiye'de karıştırılan kavramlardan bir tanesi de basın özgürlüğü kavramı. Çarpıtılan bir kavram bu. Özellikle sürmekte olan soruşturma ve davalarla ilgili de çok gerçekten yanlı ve hani oradaki tesir etmeye yönelik çok gerçekten yayınlar yapılıyor. Özellikle benim müvekkillerimin başına geldiği için ben yakinen biliyorum bu konuyu. 99 yılında gazetelerden hem de Türkiye'nin en büyük gazetelerinden, burada isim vermeye, zikretmeye gerek yok. Gerçekten bir hafta boyunca, 10 gün boyunca Türkiye'nin en önemli televizyon kanallarında, en önemli gazetelerinde, en önde gelen gazetelerinde benim müvekkillerimin daha ifadeleri savcı beyin önüne gitmeden bu gazetelere servis edildi. Kamuoyu ve dosyaya yani bakacak hakimler etki ve tesir altında bırakılmaya çalışıldı. Ve yani dosya hakim beyin önüne geldiğinde kamuoyu baskısı nedeniyle bazı müvekkillerim benim tutuklandılar. Şimdi ceza muhakemesi usul kanunda böyle bir şey yok yani. Yani normalde bir insan tutuklanması için kuvvetli suç şüphesi, kaçma şüphesi ve delilleri karartma şüphesi aranır. Şimdi bu üç durumdan biri yoksa bir insanı tutuklayamazsınız.
O zaman 100. maddenin 2. fıkrası var. Ceza yargılama kanununun 100. maddesinin 2. fıkrası aşağıdaki suçlarda kaçma şüphesi varsayılır diyor. Tutuklama nedenidir diyor.
Evet.
Bu yanlış. Bana göre yanlış.
Evet.
Niye diyeceksiniz? Hatta ben daha da ileri gideyim. Bu terörle mücadele kanunu çıkartılırken o çete kanunu tabir edildi vatandaşın. Kanun çıkartılırken dedik ki bu çok yanlış. Yarın iki kişi bir araya geldiğinde bir aklı evvel çıkıp da bunlar çete dese bitti. İşte bu da bir işkence.
Evet.
Bitti. Allah'tan Yargıtay son zamanlarda, yani 4-5 senedir iştihatlarını değiştirdi. Dedi ki çetenin olmasın, uzun süre faaliyette şey yapacak, bir fikir birliği olacak, mali paylaşım olacak, astık üstük hiyerarşik olacak dedi de, ama buna rağmen hala vay çetesin diye davalar açılıyor ve adam o kanun maddesi uyarınca istediğin kadar itiraz et, 100. maddedeki şartlar diyor, 100. maddesine giren suçlardan, katalog suçlardan olduğundan tutukluluk halinin devamına.
Evet.
Yandın gitti.
Evet. 99 yılında çok gerçekten korkunç bir ortam vardı yani bu konuda. Yani basın kendi, yani kamuoyunu aydınlatma görevinin dışında, yani kamuoyuna bilgi verme görevinin dışında insanları, yani kendi fikrine, kendi ideolojisine karşı gördüğü insanlara karşı bir savaş aracı olarak kullanılıyordu açıkçası. Ve bunların yüzünden insanlar çok mağdur oldular. Öncelikle yani bu iki konunun birbirinden ayrılması gerekiyor. Şimdi basının görevi, basın özgürlüğü çerçevesinde kamuoyunu aydınlatmaktır. Yoksa kalkıp hakimleri, savcıları etki etmeye yönelik provokatif yayınlar yaparsanız, o zaman basın özgürlüğünden burada bahsedemezsiniz yani.
Efendim son olaylar mesela. Bir de hepimizin gündeminde, Türkiye'nin aşağı yukarı 4 senedir gündeminden düşmeyen meşhur davalar var.
Evet.
Hala gazeteler, o diyor ki suçlu, bu diyor ki suçsuz. Ya bırakın bunu. Bunun evet. davası açılmış. Daha senin artık o suçludur veya bu suçsuzdur deme hakkın yok. Onu bırakın, mahkeme karar versin. Kapatın o konuyu. Hala gündemde tutuluyor. Bunlar hem içerideki insanlar için kötü şey, hem dışarıdaki vatandaşlar için kötü şey. Çünkü kutuplaşmaya götürüyorsun.
Evet.
Türkiye'nin kutuplaşmaya değil, birleşmeye ihtiyacı var.
Evet. Ben dediğinizi bir adım ileri taşıyacağım burada. Benim müvekkillerimin başına şöyle bir hadise de geldi. Dönemin İçişleri Bakanı APO'dan daha tehlikeli gibi çok provokatif bir açıklama yaptı. Şimdi
doğru mu?
Yani tabii ki değil. Yani bu çok korkunç bir şey. Yani kitap, 300 tane kitap yazan bir insan hakkında böyle bir açıklama yapmanın ne insafla, ne hukukla, ne adaletle ilgisi var yani.
Ben size bir misal vereyim. Ben bir davaya baktım. Duruşmadan bir hafta önce yayına başlıyorlar. Duruşmadan bir hafta sonra yayın devam ediyor. Evde karım bile benden şüphe etmeye başladı. Verdiğimiz karar bile doğru. Başka bir delil yok. Yargıtay bir usul hatasından değil ama usul hatası var dedi, bozdu. Bu arada heyet değişti. Gene aynı karar çıktı. Ama hiç basının çenesi durmadı ki.
Evet.
Yeni heyete de aynı yayınları yaptılar. Yani bunlar önemli şeyler. Tabii bu belki 20 sene sonra bunlar kalmayacak ama şu andaki ortam böyle ve tabii ki göz yumulduğu sürece, bazıları için dava açılıp bazıları için dava açılmadığı sürece
evet. Devam
edecek gibi gözüküyor. Evet. Yanlış mı düşünüyorum?
Estağfurullah. Şimdi oradaki yani Türk Ceza Kanunu'nda bazı düzenlemeler var bu konuyla ilgili, biliyorsunuz siz de. 288. var madde var, 301. madde var. Bunlarla ilgili yani süren davalarla ilgili mesela yargı yani görevini yapana etkileme, ondan sonra adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlamaları var. Şimdi adil yargılamayı etkileme teşebbüs suçunu biraz açmak gerekiyor bu konuda. Yani hakimler yapılacak. Şimdi adil yargılamayı etkileme teşebbüs nasıl olur? Yani gidersiniz ondan sonra veya telefon açarsınız. Bu davayı bitireceksin. Şöyle bitireceksin dersiniz. Yani yoksa hani
veya hakimi yönlendirmeye çalışırsın.
Veya yönlendirmeye çalışırsınız. Aracı koyarsınız. Bir şey yaparsınız. Şimdi normal gerçekten böyle fiili hareketlerin olması gerekiyor burada. Yoksa yani herhangi bir davayla ilgili sadece hani kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik bir ilan vermek veya bir şey açıklama yapmak herhangi bir şey olamaz yani. Zaten böyle bir durum Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bakış açısına da aykırı. Yani biz hani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni kendi anayasa 90. maddesiyle iç hukuk hukukumuza bir
Ama gerek var mıydı?
Olarak
yani gerek var
koyduk.
Mıydı?
İlla yoktu ama Avrupa ileri demokrasi Birliği, adına koyduk bunu biz.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı böyle dedi diye mi bunu yapmamız gerekiyor?
Gerek yoktu tabii. Bizim bunu kendimizin şey yapmamız
veya gerekiyordu. Veya Avrupa Birliği'nin direktifleri bunu gerektiriyor diye mi yapmamız gerekirdi? Biz insan olarak
kesinlikle
insana değer vermemiz lazımdı. Evet. Çünkü insana değer verdiğimiz zaman onu yaratana da hürmet göstermiş oluyoruz.
Evet.
Bunları yapmamız, kendiliğimizden yapmamız lazımdı. Niye biz başkalarının baskısıyla bunları yapmaya çalışıyoruz? Ben onu anlamıyorum.
Evet.
Onu düşünemiyorum yani.
Evet. Tabii yani bu biraz yani bizim olaya bakış açımızdan kaynaklanıyor herhalde. Biz hani ama yine de hani gelişmeleri son derece olumlu buluyoruz. Yani
hukuk, tabii çok hayırlı oldu.
Gerçekten de hani son dönemdeki o gelişmeler.
Hukuk herkese lazım.
Kesinlikle öyle, evet.
Hakime de evet lazım, yönetenlere de lazım, aşağıdakilere de lazım. Eğer hukuku kendimize göre dolanmaya çalışırsak, hani bir defa ihlal etmeyle bir şey olmaz dersek, bunlar yanlış şeyler. Çünkü bu hepimize lazım. Yarın bir başka iktidar gelir, o da kendine göre çıkartmaya çalışırsa, devletin temeli sarsılmış olur. Benim yanlış mı düşünüyorum bilemiyorum. Tabii. Dikkatli davranmamız lazım, dikkatli hareket etmemiz lazım. Hakimlere çok değer vermemiz lazım. Hakimi seçerken de çok iyi seçmemiz lazım.
Evet. Evet. Peki Üzeri Bey, basının rolünden bahsettiniz. Adil yargılama konusunda bir etki olması bakımından. Yargıtay kararlarının yerel mahkemelere etkisini nasıl görüyorsunuz? Mesela bir yerel mahkeme bir vakada burada suç yoktur kararı veriyor. Yargıtay bunu bozuyor. Hayır, burada suç vardır diye geri gönderiyor. Yerel mahkeme bu durumda kendi kararına direnmekte zorluk çekiyor mu, yoksa Yargıtay'ın dediğine uymaya daha eğilimli mi oluyor?
Şöyle söyleyeyim. Yani Yargıtay alt mahkemelerin verdiği kararları inceleyen, onlara kanuna göre, düşüncelere göre yön veren kurum. Her Yargıtay kararı her dosya için aynen uygulanacak diye veya emsal bir olayda aynen uygulanacak diye bir şey yok. Çünkü dosyanın içerisinde bir başka tanık ifadesi vardır. Ona başka türlü karar vermeniz gerekir. Ama size kanunun o maddesinin uygulanmasında ışık tutar. Şu şartlar varsa bu oluşabilir der. Siz mahkemede de aynı şey oluyorsunuz. Çıkıyorsunuz, savunma yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki müvekkilim kanunun şu şartları olmamış, gerçekleşmemiş olduğu için bu suçu işlememiştir diyorsunuz. Ama hakim diyor ki yok, benim kanaatim tersi, ben bunu veriyorum diyor. Tabii Yargıtay da inceliyor bunu diyor, bakıyor. O dosyadaki şartlara bakıyor tabii. Evet, emsaldir ama her dosyanın kendine göre bir emsaliyeti var.
Evet.
Onun için Yargıtay kararları sadece ışık tutucu, yön gösterici veya bu şekilde karar ver diyecek değil. Mesela eskiden Yargıtay da kendi ben diyor bazı bu kararımda diyor yanlış yapmışım, biraz daha insancıl düşünmem lazım diyor. Kararını değiştirebiliyor mesela.
Ya işini çok iyi yapan yüksek yargıçlarımızı tabii burada tenzih ediyoruz biz. Yüzey Bey de zaten tam uygulamanın içinden gelen bir hukukçu büyüğümüz. Burada bizim Yargıtayımızın fonksiyonunu biraz incelememiz gerekiyor gerçekten. Şimdi yurt dışındaki örneklerin dışında bizim Yargıtayımız da ve hakimlerimizin ona bakış açısı biraz farklı. Yani bir maddede kanunda farklı bir şey yazsa da Yargıtay neye bakıyor bizim hakimimiz biraz? Biraz uygulamada böyle ilerliyor. Yargıtay da karar verirken mahkemeye yön gösterici şekilde bir karar veriyor. Halbuki böyle olmaması lazım. Şimdi dosyanın asıl sahibi her zaman için yerel mahkemelerdir. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Yani bütün incelemeyi, işin yani kaba tabirle ağır yükünü o ilk derece hakimleri çekerler. Bütün o delilleri, tanıkları, hepsini onlar dinlerler. Birebir yüz yüze gelirler. Ve onları neticesinde kanuna ve vicdanlarına göre bir karar verirler. Anayasanın ifade ettiği şekilde. İki şekilde diyor anayasa. Kanuna ve vicdanına göre karar vereceksin diyor. Şimdi maalesef bizde...
Hatta daha da ileri gidelim.
Evet.
Kanunun açık boşluğu varsa, kendi kanun vaazı yani kanun koyucu olmuş ise, nasıl karar verecekse, kanunu yapacaksa o şekilde karar vereceksin diyor.
Evet. Yani bir adım ötesine de götürüyor dediği gibi. Yani burada gerçekten ilk derece mahkemesinde çalışan hakimlerine de büyük görev düşüyor. Onlar gerçekten şu anda ağır bir iş yükü altında eziliyorlar. Gerçekten çok takdire şayan bir iş yapıyorlar. Yani kendilerine yani kolaylık gösterilmesi gerekiyor her konuda. Biraz fiziki şartlar düzeltildi eskiye nazaran.
Çok çok.
Adliye, yani Üzeyir Bey işin içinden geldiği için çok iyi bilir kendisi. Ben anlattım. Adliye binaları, odaları, işte bilgisayarları vesaire şartlar düzeltildi. Veya işte lojmanları vesaire evet. gibi şeyler düzeltildi. Ama yani iş yükünün mutlaka azaltılması gerekiyor Türkiye'de dosyaların incelenmesi için. Bu yapılmadan ondan sonra hiçbir şekilde dosyalarda doğru bir inceleme çıkması mümkün değil yani. Yani düşünün, bir insan düşünün. O insanın ailesi var, çoluğu var, çocuğu var. Yani sadece iş değil hayatı yani.
Evet.
Bunları da yapmak zorunda. Kafasında sorunları var. Bunlar insan yani netice itibariyle. Hakimlerimiz de insanlar yani. Onun için kolaylık gösterilmesi gerekiyor. Ve bu iş yükünün bir an önce azaltılması gerekiyor ki dosyalarda gerçekten adil kararlar çıksın. Siz biraz önce bir örnek verdiniz. Yurt dışında kaç dosya yapılıyor? Bir tane dosya yapılıyor günde. Bizde 40 tane dosya yapılıyor. Şimdi bir dosya yapan bir insanla 40 dosya yapan insanın kafa yapısı bir olmaz hiçbir şekilde. Onun için bu konuda kolaylık göstermemiz gerekiyor. Ve Yargıtayımızın da ben yani hakimlerimizin böyle hani yol gösterici şekilde bir şey yapmaması gerekiyor. Hakimlerimizin de bundan etkilenmemesi gerekiyor. Çünkü bizim hukuk sistemimizde direnme diye bir müessese var. Hukuk yargılamamızda da var. Ceza yargılamamızda da var. Ya hakimlerimiz hiç çekinmeden, korkmadan o kararlarında direnebilirler. Gerçekten verdikleri kararın kanuna ve vicdana uygun olduğunu düşünüyorlarsa çok rahat bir şekilde direnebilirler. O dosyada düşme kararı verecekse düşme kararını verebilirler. Veya beraat kararı verecekse beraat kararını verebilirler. Çünkü üst merci olarak ceza genel kurulu var. Hukuk genel kurulu var yani. İki tane büyük kurul düzenlenmiş.
Tabii ısrar ederse mahkeme.
Evet yani ısrar edebilirler yani. Verilen karar kanuna ve vicdana uygunsa bu kararın arkasında durmaktan çekinmemek gerekiyor.
Şöyle bir hatıratım var. Duruşma yaptım, karar verdim. Yargıtay bozdu kararımı hukuk mahkemesinde. Bozdu. Ben kararımda ısrar ettim. Dosya genel kurula geldi. Genel kuruldan onama çıktı. Başkan dedi ki bana, ya atlamışız. Çok iyi yakalamışsın dedi.
Maşallah.
Direnmedik karara karşı dedi. Sen haklıydın. Olabilir. Çünkü Yargıtay'da da günde en az 200 tane dosya inceliyorlar.
Tabii, evet. Onların da işi çok ağır.
Hatta sizi şeyinizi düşünmeyecek dediniz. Hiçbir şeyi. Fatih Sultan Mehmet Han'ın zamanında gezerken mahkemenin kapısının birisi kilitli görülüyor. Halbuki padişahın fermanı var. Mahkemelerin kapısı daima açık tutulacak. Çağırın diyor kadıyı. Gelsin. Kadı geliyor. Niye diyor kadı? Vallahi padişahım diyor. Ben bugün evi düşünüyordum diyor. Evde ne yenilecek, ne içilecek diyor. Adil karar veremeyeceğim için kapadım diyor. Yani o zamanki zihniyetle evet. Hatta bir ara hani hakim cüzdanıyla
vicdanla
daire arasında hapsolmamalı dedi. Ama gazeteciler işte biraz önce dediğiniz şey gazetecilik yapıyoruz diye adamın söylediğini başka anlama çıkarttılar.
Evet maalesef.
Evet.
Tıpkı Papa'nın uçaktan iner inmez sorduğu sözü başka şekilde yazmaları gibi.
Evet. Türkiye'de maalesef yani bu konu gerçekten yani geçen sene Yargıtay 1 milyon tane dosyayı incelemiş. Her 2 dakikada da bir karar çıkmış. Şimdi yani burada hani yani kimse birbirini şey yapmasın.
Tabii ama gerçekten hakikaten Yargıtay şey çalışıyor. İnsanüstü çalışıyor. Evet. Sabah saat 9, akşam saat belki 6'ya kadar inceleme yapıyorlar. Şey yapıyorlar. Haklarını ödeyemeyiz.
Evet.
Hiçbir surette. Şu anda yani Türkiye'de bizim zamanımızda biz stajı bitirdik. Hemen hakimliğe başladık. mahkemeye gidiyorsun, oturup dinliyordun. Ben açık söyleyeyim, ilk duruşmaya çıkacağım, ilk tayin oldum Mardin Midyat'a. Başkanım dedi ki nöbetçisin. Olur başkanım dedim. Bir tane geldi. O kadar izledik halbuki adliyede, stajda. Başkanım dedim, bu adamın ifadesini ben nasıl alacağım? Şimdi hakim adayları eğitim merkezi 1987 yılında bizlerin şeyiyle faaliyete geçen bir kuruluş. Şimdi akademi haline geldi. Gayet iyi yetiştiriliyor, gayet şey yapılıyor ama daha da iyi olması lazım. Almanya'da hakim adaylar diye bir söz konusu değil. Herkes hukuk fakültesini bitirdikten sonra avukatlık veya hakimlik yapmak istiyorsa 2 yıl staj yapıyor. Neticesinde imtihana giriyor. O imtihanı başaranlar avukat veya hakim olabiliyor. Oluyor demiyorum ama olabiliyor. Şartları Adalet Bakanlığı'nın kabul etmesi ve o eyaletin idari direktör hakiminin kabul etmesi şartlarına bağlı. Onlar kabul edecek ki seni atayabilecekler.
Evet.
Artı bir de coğrafi teminat var şeyde. Evet. Eskiden bizde de vardı. Hakim teminatlıydı. Şimdi teminatı diye bir şey yok hakimin. Yani 1960'tan beri hakimin teminatı diye bir şey yok.
Yaş konusunda var sadece.
Evet. Sizi istediği an istediği yerden alıp atayabiliyor başka yere. Ben bunlara çok şahit oldum. Hatta Ankara Adliyesi'nde görev yaparken bir zamanın bir davaya bakılması gerekiyormuş ticaret mahkemesi. Adamı oradan aldılar. Başka mahkemede komisyon kararıyla yetkilendirdiler. Onun yerine başka bir hakim verdiler. Karar çıkarttılar. Bunlar yanlış şeyler.
Evet.
Teminatını vereceksin insan. Coğrafi teminatını da vereceksin. Diyeceksin ki 5 sene seni ben buradan almıyorum. Sana atamanda 3 yer teklif ediyorum veya 4 yer teklif ediyorum. Bu teklif ettiğim yerlerden birini kabul edeceksin. Etmezsen ben de seni tayin edeceğim.
Evet.
Diyorlar ki 1960'a kadar hakimlerin teminatı yoktu. 1960'a kadar hakimlerin coğrafi teminatı vardı. Adalet Bakanlığı yapıyordu hakimlerin tayinini, savcıların tayinini. Hepsi birdi. Ama teminatlıydılar. Alamıyordu onu herhangi büyük bir suçu işlemediği takdirde hakim.
Evet. Yani çok önemli bir örnek verdi. Gerçekten şimdi bu tayin olayı tabii enteresan bir şey yani şey olarak. Şimdi hakim güvencesi önemli bir konu. Yani hakimin o dosyayla ilgili bakış açısını ilgilendiren çok önemli bir konu.
Mesela en son olay. Savcı yanlış yapmış olabilir. Savcı hatalı yapmış olabilir. Ama bu hata senin yanlış kanunu düzenlemenden ileri geliyor.
Ya burada yani gerçekten şu tayin konusu önemli yani. Şimdi dediği gibi Üzeyir Bey'in insanları böyle hani tayin şey endişesi içerisinde sürüklememek lazım. Bırakın tayin endişesini. Yani maddi ve manevi hiçbir endişeye sürüklememek lazım. Şimdi biraz önce hakimlerimize yapılan baskılardan bahsettik. Yani tayin de bir şeydir. Yani geçmişte de olmuştur. Yani telefon geldiği de olmuştur. Yani geçmiş dönemlerde yani hakimlerimize telefon edildi olmuş veya başka türlü aracılar kanalıyla haber gönderdik. Bu dosyada şöyle karar vermelisiniz de yönelik telkinler de olmuş.
Ama ben şunu söyleyeyim sayın meslektaşım. Ben hakimliğim süresince hiçbir surette evet. Ne kurul üyelerinden, ne bakanlıktan, ne de eski kurul yani 60'ta kurulan kurul tarafından evet. Ne arandım ne de şöyle bir dosya için şöyle bir karar ver denildim. Evet. Şimdi de böyle bir şey olduğunu düşünmek dahi istemiyorum.
Bunlar 1000'de 1 vakalar zaten.
Olabilir.
Ya her dosyada olan şeyler değil.
Ama hiçbir zaman alelade işte. Hiçbir zaman evet. Hiçbir kimse hakime bunu böyle karar ver demez.
Evet.
Diyemez.
Evet.
Dememeli. Yarın ha, dememeli, evet.
Dememeli tabii ki.
Tabii ki,
yani.
Tabii ki dememeli. Şey. O da insan, o da vicdanı var, karar verecek ve ondan sorumlu olacak evet. Da olan da o.
Biz zaten hakimlerimize burada yani son derece güveniyoruz yani. Yani verdikleri kararları da hani vicdanlarına...
Başınızdan göre, geçti işte biliyorsunuz.
Evet, vicdanlarına ve hukuka uygun olarak verdiklerine de inanıyoruz. Yani ya yanlış da verebilirler. Yani insanlık hali olabilir. Ama dediğim gibi yani maalesef binde bir de olsa böyle şeyler yaşanıyor. Ama biz dediğimiz gibi yani hakimlerimize, savcılarımıza son derece güveniyoruz. Yani onların verdikleri kararlardan müsteriyiz yani her türlü.
Evet. Üzeri Bey, programımızın da sonuna doğru yaklaşıyoruz. Sonuna gelmeden önce size bir konuda daha bilgi ve görüşlerinizden istifade etmek istiyoruz. O da şu, Türkiye'de yine yoğun tartışma konusu olan bir konu var hukukla ilgili. Düşünce özgürlüğü, fikir özgürlüğünün önündeki engeller nelerdir sizce? Bunun sınırları nasıl belirlenmelidir? Herkes farklı sınırlar belirleyebiliyor. Birinin düşünce özgürlüğü dediği diğerine göre olmayabiliyor.
İşte bu eğitimimize bağlı. Ezberci eğitimden çıkıp hakiki eğitim olduğu sürede ve hakimin iyi bir psikolog olduğu sürede, iyi bir toplum bilimci olduğu sürede yorumlama değişecektir. Zaten artık eskisi gibi değil. Mesela başbakana kedi karakteri yapıyorsunuz. Diyor ki Yargıtay bu şeydir. Normal. Bunu kabul etmek zorundadır. Bu eleştiri sınırlarını aşmamıştır. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de aynı şekilde düşünce özgürlüğünün önünde bu şekilde engellemeler yapmayın diyor. Ama hala bizim düşünce mentalitemiz değişmediği sürece bunlar oluyor. Ama eskiden daha çok kitap toplanıyordu. Şimdi daha az kitap toplanıyor. Evet. Çünkü Yargıtay da diyor ki artık bırakın herkes her şeyi öğrensin. Kapital'i okumak eskiden suçtu. 141-142 TC kanun, 765 sayılı kanun 141-142 maddesine muhalefet kabul ediliyordu. Ama şimdi değil. İnsanların zihniyet telakkisi değiştiği sürece, ilerlediği sürece bunlar değişecektir. Herkes birbirine karşı saygılı olmayı kabul ettiği sürece ve sevgiyle bakmayı kabul ettiği an zaten bunların önünde hiçbir şey kalmaz.
Saygı ve nezaketle davranıldığında hakarete varmayan şekilde herkes görüşünü açıklayabilmeli.
Evet.
Toplumda herkes
Hatta
fikrini seslendirir.
Size göre düşünce farklı, bana göre farklı. Ama biz hepsini olabilir, böyle düşünebilir diye kabul edersek Peygamber Efendimiz'in düşüncesinin şeklinde hareket edersek çözülür.
İnşallah.
Yani gerçekten çok çok doğru bir noktaya temas etti Üzeyir Bey. Yani düşünce ve ifade özgürlüğü çok önemli bir kavram. Bunun ama sınırları var tabii ki. Yani
tabii.
Hakaret ve sövme.
Benim hakkıma şimdi siz tecavüz edebilir misiniz? Yazı yazıyorum diyor. Son zamanlarda şeyde de çıkıyor mesela.
Evet.
Herkesin hakkında şey yapıyor. İyi yazarsın İleri da geri. Benim hakarete gidecek şekilde yazma hakkın yok. Senin özgürlüğün benim özgürlüğümün sınırında biter.
Evet.
Benim yaşama hakkım yok mu? Düşünce hakkım yok mu?
Evet.
Var. O halde senin sınırın benim sınırımla sınırlı.
Tabii
bunu
ki
kabul etmemiz lazım.
Evet, yani dediği gibi Üzeyir Bey, yani hakaret olmadığı sürece her türlü fikri beyan etmek normal zaten, hani bir şey yok. Ama dediğim gibi kesinlikle hakaret ve sövme olmaması gerekiyor. Son dönemlerde bu bir moda haline geldi maalesef. Böyle bir takım kimseler böyle ifade özgürlüğü adı altında yani olmadık şeyler söyleyebilirler, söyleyebiliyorlar ondan sonra. Ama bunlar suç teşkil ediyor, yani bundan ayrılması gerekiyor. Dediğim gibi biraz önce de bahsettim, Türk Ceza Kanunu'nda 301. madde var mesela, 288. madde var. Ama yani 125. madde de var yani bunu düzenleyen.
Tamam.
Şimdi hakaret ve sövme olmadığı sürece bir dava hakkında da bir şey söyleyebilirsiniz. Biz burada konuşuyoruz kendi aramızda. Yani kimseye ne hakaret etme kastımız var, ne bir şeyi etkileme kastımız var.
Tamam.
Biz sadece fikrimizi beyan ediyoruz bir gün öyle. Bu işte ifade özgürlüğünün tecellisi bu.
Zaten şimdi Yargıtay 4. Hukuk Dairesi bunu açıkça emsal olarak koydu. Fikir açıklamasıdır.
Evet.
Şey, hakaret unsuru içermez.
Evet.
Tezahür mahiyetindedir.
Evet.
Davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi kanuna aykırıdır dedi.
Evet.
Bir şey daha belirteyim, bir hatıratımı. sene 1988 veya 89'du. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının tanınmasına dair sözleşmeyi imzalarken biz çekinge koymuştuk.
Evet.
Bu çekince kaldırıldı. Kaldırılırken biz dedik ki bunu kaldırmayın. Çünkü İngiltere'nin de aynı şekilde çekincesi var sözleşmede. Eğer bunu kaldırırsak yarın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Türkiye'ye çok ceza gelecek dedik. Hayır dediler. Biz buna razıyız. Kaldıralım. Çünkü biz de eleştirilmeye muhtacız dediler. Ve çekinceyi kaldırdılar. İşte bir düşünce, benim düşünce farklılığı, benim genel müdürümün düşünce farklılığı,
evet,
yöneticinin düşünce farklılığı.
Evet.
Hangisi doğruydu? Tabii ki onunki doğru.
Evet,
devletimiz çok zarar gördü bundan. Hala da görüyor ama
evet,
bazı şeyleri de onun sayesinde düzeltiyoruz.
Evet. Yani 2011 yılında Türkiye ülkemiz, yani daha önceki programlarda da söyledik bunu, en çok mahkum olan ülke. Yani ifade özgürlüğü konusunda, adil yargılama hakkının ihlali konusunda, işkence suçunun işlenmesi konusunda Türkiye ülkemiz
en çok ceza alan.
En çok ceza alan 2011 yılında en çok, yani Rusya'nın önünde bir numaralı ülke şu anda. Bunların düzeltilmesi için de gerekli adımların atılması gerekiyor süratle.
Evet, programımızın sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Sayın Üzeyir Termeli Beyefendi'ydi. Kendisine güzel sohbeti için çok teşekkür ediyoruz.
Ben de teşekkür ederim bize bu imkanı sağladığınız için.
İnşallah. Tekrardan yeni bir Adil Yargı programında görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.